Herkese merhaba. Ben Janset. Radyo Run On Air dinliyorsunuz. İyi eğlenceler.
Selam, herkese selam.
Who is this? This is Radio Run On Air. Away from you, I'm a sinner, but I've been way too good for you. I'm a lover, but now lütfen dikkat. Oğuzhan Akay'la Runner başladı.
Dans etmek serbest mi?
Tabii.
Nasıl bir pazartesi yahu?
Heyecanlı ve canlı.
Valla.
Yağmurlu bir pazartesi sabahı Run On Air'deyiz. Programımızın görüntülü ve sesli, görüntülü radyo gibi düşünün. Bir konuğu var, Datça'dan bağlanacak bize. Hatta şu anda Instagram yayınında, görüntülü olarak da yayını izleyebilirsiniz. Akay.Oguzhan Instagram hesabından. Akay.Oguzhan.
Bu arada ben Datça'dayım, yanlış bilgi olmasın. İstanbul'dayım, pardon.
Yayın öncesinde Instagram'dan duyuruyu yapmıştım. Sosyal medya hesaplarından da biliyorsunuz. Programımızın konuğu Janset. Alkışlarla karşıladık Janset seni.
Ben de sizi.
Evet. Başlıyoruz o halde. Şöyle.
Hadi bakalım.
Şimdi bu programda konuklarımızla, runnerlarımız diyoruz onlara. Sohbet yapıyoruz ama şöyle. Geleceğe de bir iz bırakalım istiyoruz. Dolayısıyla Janset küçüklüğünden itibaren nasıl, neler yaptı, hangi okullara gitti, kimler onu nasıl destekledi? Yani çok biyografik gibi değil ama yani tatlı anılarıyla, hayatının dönüm noktalarıyla böyle küçük yaşlarına gidelim ve başlayalım. Tabii tamam. Terapi seansı gibi değil yani.
Tabii böyle soru cevaplı mı gideceğiz?
Yok sen, sen anlat. Yani mümkün olduğu kadar zaten kesmemeye çalışacağım. Sadece aralara girerim. Soru sonra sorular olur tabii ki olacak.
Okey. Nasıl yapalım? Peki o zaman ben Almanya'da doğdum. 7 yaşında döndü ailem buraya. Beni de getirmişler tabii ki. O zaman bir söz hakkım olmadığı için. Sonra önce Ankara. Ankara'da ilk ve ortaokulu okudum.
İlk ve ortaokulu Ankara'da okudun.
İlkokul Ankara'da okudum.
Hangi
okuldu?
Ortaokul
liseyi Antalya'da okudum. İlkokul Halide'ydim.
Halide'ydim.
Çankaya Lisesi'nin yukarı Ayrancı'da.
Ben de Mimar Kemal'de okumuştum Ankara.
Ne tarafta?
Bu Kızılay yukarıda Mimar Kemal
İlkokul ve ortaokul. Yüksel Caddesi falan oralar ilkokul.
Evet.
Ortaokul, lise. Öyle yukarıda. Yani. Kocatepe'de yani.
Kocatepe.
Evet. Alanya'daydın.
Yok, Antalya'daydım. Antalya'daydın. Ortaokul, lise Antalya'da. Hı-hı. Ortaokul, lise Antalya'da. Ondan sonra hatta liseyi...
Tek çocuk musun bu arada?
Yok, abim var.
Abim var.
Abim var. Lise bittikten sonra işte üniversite sınavları için biraz Ankara uğraşmaları, biraz İstanbul uğraşmaları falan. Sonra bakıyoruz ki olmuyor. Sonra Antalya'ya geri dönüyoruz. Orada çizgi tiyatrosuyla ilk profesyonel olarak para kazandığım şey oydu galiba ilk. Bir arada sekreterlik yapmıştım. Onun öncesinde de bir eşyası dükkanında çalışmıştım. Çok küçükken ama onlar sayılmaz herhalde.
Bayağı bir şey yani. Ticari bir şeye de atılmışsın o zamanlar.
Ya ben 18 yaşında başladım çalışmaya. Ben 18 yaşından itibaren ailemden para istememeye karar verdim. Ondan sonra izin verdikleri ölçüde yapabileceğim, becerebileceğim şeylere direkt sekreterlik yaparak çok daha öncesinde başladım. O hediyelikçi dükkanında çalışmak istememin sebebi sigortamın başlatılmasıydı. Wow. Babam öyle bir kıyak yapmış bana. Sağ
çok
olsun.
Güzel.
Evet, orada da böyle o minnak, bir de çok böyle minik cam eşyaların satıldığı bir dükkandı. Oo. O. Hatırlıyorum böyle oranın böyle tozunu nasıl aldığımı hatırlıyorum. Öyle yani, kolay değil bu işler. Tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Belki okuldan olunca her şey çok daha mı rahat oluyor, önüne sunuluyor. Okullu olduğun için bir takım ayrıcalıkları da yaşıyorsun falan. Biz o ayrıcalıkları, birbirini kayırmaları, gözetilmeleri falan hiç yaşamadan kendimiz dış kulvardan çabalayarak.
Dış kulvardan atağa kalktın.
Dış kulvardan atağa kalktım. Ondan sonra kaptırdım, gidiyorum. Biraz daha uzun mesafe yol alıyorsun tabii dış kulvardan gittiğin için ama olsun, sağlam oldu. Dikişleri iyi oldu. Pişman değilim. Yine olsa yine yaparım yani.
Antalya'da 18 yaşına kadar mı kaldın? Nasıl oldu İstanbul'a geliş?
İstanbul'a geliş, ya şöyle, ben Antalya'da sonrasında sekreterlikten sonra o beni kesmedi tabii. O dönem kasinolar açıktı, kumarhaneler ve baktık parası da güzel. Böyle dolarla alıyorsun maaş alıyorsun, bir de dolar tip alıyorsun falan, bize çok eğlenceli gelmişti tabii. Şu an bile çok eğlenceli. Ama iyi hesap kitap gerektiriyor tabii. Sınavlarına girdik, yaptık, oldu. Ondan sonra uzun bir süre orada Çamyuva'da çalıştım.
Krupiyerlik mi yaptın? Nasıl?
Krupiyerlik yaptım tabii, oyun oynattım.
Vay.
Ondan sonra oradan tabii Çamyuva'dan bizim ekip sezon bitince İzmir'e dönüyordu. Efes Oteli'nin ekibiydi o. Sonra dediler ki biz gidiyoruz. Aa, dedim, beni burada bırakmayın, beni de götürün falan. İlk evden çıkış o. Döndüm, dedim ki İzmir'e gidiyor bütün ekip, beni de götürüyorlar. Yapacak bir şey yok, gidiyorum falan deyip oradan böyle evden çıkmaya çalışır ya yavru kuşlar.
Evet.
Çoğunlukla evlenmekte bulurlar bunun şeyini ama inşallah başka türlü de evden çıkmanın yollarını bulurlar diyorum genç kızlarımıza. Öyle yaptım. İzmir'e gittim. İzmir Efes'te de çalıştım bir sene. Sonra o bir senenin içinde ben Sait Sökmen ve Gaye Sökmen'le tanıştım.
Çok
bir
güzel.
Otelde. Sonra
tesadüf
Sait
yani.
Sökmen beni keşfetti. Evet, tesadüfen değil, bir arkadaşımla beraber, o dönemki erkek arkadaşım defilede çıkıyordu. Beni de götürmüştü yanında. Orada Sait Sökmen bana dedi ki İstanbul'a gelmeyi düşünüyor musun? Dedim ki evet, o zaman gel dedi. Ben de gittim. Yani öyle biraz güzel bir iz oldu.
Sait Sökmen de yani bu sektörde alanında en iyi koreograflardan ve dansçılardan.
Çok kıymetli isimlerden birisi. Hayatıma girdiği için çok çok çok mutluyum. Bana öğrettiği her şey için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir süreçti. Daha doğrusu o dönem ne yaptıysam aslında galiba her şeyin en güzel zamanında yaptım. Yani kasinoların en güzel zamanında kumarhanede çalıştık. O dönem hem böyle ailemi geçindirecek hem kendime bakacak güzel para kazanıyordum. İyi geliyordu o.
Kasinolar serbest tabii o zaman Türkiye'de.
Kasinolar o zaman evet. Serbest. Sonrasında da işte mankenlik yapmaya başladım. O dönemde şansım
yaver. Gayenin ajansında değil mi? Gayenin kast ajansına bağlı olarak.
Her gün giderdim ajansa. Kızlarla muhabbet ederdik. Biraz oraları tanımak isterdim. Onlarla iletişimimi geliştirirdim. Böyle hep de gözlerinin önünde olurdum ki böyle beni unutmasınlar yeni kız olduğum için. Hani çünkü hep bilindik isimler sayılıyor. Otomatiğe bağlanıyor. Ben de arada böyle hop böyle konuşurlarken falan hemen Müge'nin gözünün içine bakardım ki beni de söylesin falan diye. Öyle kendimi bir şekilde kendimi zorla sektörün içine soktum belhasıl.
Gayenin ajansında girdiğinde model olarak mı oyuncu olarak mı kendini
konumladın? Yok modellik konumda... ve mankenlik yapmak için girdim.
Yapmak için. Hı-hı.
Birlikte 10 yıl çalıştık. Ve dolu dolu geçti yani biz hangi ülkede olduğumuzu şaşırıyorduk bir ara yani defileler kıyamet gibiydi böyle nereye gideceğimizi şaşırıyorduk çok da güzel bir ekibimiz vardı Uğur Kanerez, Bilge Tuğsuz nefis koreograflar onlarla birlikte çalışma şansı elde ettim çok güzel bir ekibimiz vardı hala o ekip bugün bizim moda sektöründe konuşulur
evet yani efsane bir kadro
Merve İldeniz, Deniz Pulaş Sabahat Doğan Yılmaz, Murat Mısırlı Derya Türegül İpek Tenolcay ben Ahu Yatu falan.
Şu kadroya bakar mısın?
Kadroya bakar mısın? Nefis bir kadroydu ve hangi ülkede olduğumuzu bilmiyorduk gerçekten. İtalya'da mıyız, Almanya'da mı, Amerika mı, Japonya mı diye bayağı güzel gezdik.
Tabii o yıllarda Türkiye bir Avrupa ülkesi esasında bugünlere göre.
Tekstilde hep iyiydik. Hep iyiydik yani. O dönem bir de altın çağını yaşıyordu gerçekten. Nefis bir süreçti. Çok çalıştım. O süreçte de çok çalıştım. Sonrasında
o dönemde reklamlara da çıkmaya başladın galiba, değil mi?
Reklamlar, tabii reklamlar, çekimler böyle ufak tefek oyunculuk denemeleri de başladı. Sonrasında işte ilk tatlı kaçıklar.
Oyunculuk eğitimi oldu mu hiç? Oyunculukla ilgili
oyunculuk
bir stüdyo
eğitimi. Minik kurslar oldu. Minik kurslar oldu. Kendimi geliştirmek için ama hani şey yapamadım. Yani bir okul eğitimi şeklinde bir eğitim almadım.
Almadın.
Oyunculuk hayattan beslenmekse hayattan güzel beslendiğimi söyleyebilirim yani.
İyi gözlem değil mi? Evet.
İyi gözlem, empati
çok önemli.
Okumayı sevmek, tabii. Biraz böyle işte kafa çalıştırmak.
Çocukken de böyle şey miydin? Hani oyunculuk şeyi var mıydı çocuk olduğun dönemlerde? Aile içinde olur ya böyle ortaya çıkarsın falan. Efendim?
Ben oyuncu olmaktan başka hiçbir şey düşünmedim.
İşte bu.
Çocukluğumdan beri kendimi hatırladığım şey... Hep oyunculukla ilgili yani aynanın karşısına geçip böyle rol keserdim kendi kendime oyunlar oynardım annemin bütün çocuklar gibi makyaj malzemeleriyle ve şartlarıyla ve topuklu ayakkabılarıyla falan ama benim amacım süslenmek değildi ben süslenmeyi çok sonradan öğrendim. Yani tiyatro oyunlarına başladığımız zaman makyaj yapmayı öğrendim o kadar alakam yok bir de gerçekten normalde pijamalarla gezmeyi çok seven bir insanım. Ama hani onların hepsini ben oyuncu şeyi için kullanıyordum. İşte saç yapıyordum oradan kendime böyle etekler yapıp kostümler yapıyordum falan. Yani hani hep öyle yani dönüp baktığım zaman başka her şey ona yatırılmış yani.
Sonra bu arada işte reklam filmleri var onlarda oynuyorsun galiba geçen
sonra zaten
Sultan Suları mı?
Açıklardan sonra... Okan Bayülgen'le çalışmaya başladık.
Epey bir süre değil mi Okan'la?
Bir sene sürdü. 92 bölüm yaptık onu. Böyle artık böyle sokakta görünce parmaklarıyla uzatıp hani tanıdıklarına dair işaret etmeye başladıkları program Televizyon Çocuğu.
Biraz bilmeyenler için Televizyon Çocuğu'nda neler yapıyordun? Okan'la çalışmak nasıldı? ya da ekiple çalışmak nasıldı? Sana neler kattı?
Onu tek başına söyleyemem orada, çünkü Şafak Bakkalbaşıoğlu'yla çok başarılı. Hı-hı. Tabii yönetmenimizle beraber çok güzel bir iş. Akıl birliği yapmışlardı ve o da tutmuştu, nefis olmuştu. Hatta Suyun Altında sunum yapıyordum. Enteresandı, radikaldi istedikleri şeyler ama eğlenceli olduğu için ben de, yani benden ne alacaklarını çok iyi biliyorlardı. Hani hiç böyle o avamlıkla o böyle aradaki çizgiyi çok güzel
muzip bir yönüm var yani. O da hala devam eden bir şey esasında.
Okan'la anlaşmamın en büyük sebeplerinden biri oydu. O dönemde de çok geziyordum ben. Yani havaalanından inip belime mikrofonu bağlayıp stüdyoya zar zor yetiştiğim zamanları biliyorum. Böyle uykusuz her gece dönemleri ama nefisti. Çok eğleniyorduk. Ben orada Okan'ın sidekickliğini yapıyordum. Aslında sidekick dediğimiz, yani işte yanındaki eleman, genelde işte yurt dışında hep erkek olur onlar. Okan bu sefer bir değişiklik yapıp bir hatun olsun demiş. Onu da benden etmiş. Güzel paslaşıyorduk. Yani çok fazla müdahale etmiyordum ama girdiğim yerler doğru yerler oluyordu. Güzel akıp gidiyorduk yani.
Zekadan etkilenmiş de olabilir. Çünkü Okan zeki insanları çok sever ve yanında bulundurur daima.
Sağ olsun.
Ben de tanıdığım için ve çalıştığım için Okan'ı biliyorum. 92 bölüm dedin. 92 bayağı.
92 bölüm. Ondan sonrasında zaten Ayrılsak'ta Beraberiz geliyor. Ayrılsak'ta Beraberiz'i 412 bölüm yaptık 3 sene.
Demin bir soru vardı, bir daha olur mu falan diye Ayrılsak'ta Beraberiz için.
Yani Ayrılsak'ta Beraberiz... Ya şöyle, aslında pandemiden önce biz Ayrılsak'ta Beraberiz'in bir tiyatro oyununun hazırlığı içerisindeydik. Senaryosuyla uğraşılıyordu. Fakat pandemi oldu. İşte Tulu ablamız rahatsızlandı. Onun iyileşme sürecini bekledik falan derken çok da belli değil. Böyle bir iştahlanıyoruz. Hani bir tiyatro yapalım, herkesi bir selamlayalım istedik aslında. Bir böyle bir ülke turnesi yapıp falan. Hani her yere gidelim istedik sahnesi olan. Çünkü herkesin seyrettiği bir diziydi Ayrılsak da Beraberiz. Herkeste bir hatırımız var. Bir gidip selamlayalım istedik. Ama olmadı. Bilmiyorum, tekrar olur mu, olmaz mı? Yarım elma her zaman benim cebimde duruyor. Ve ben hani eğer uygun imkanlar oluşturulursa Günay'cığımla tekrar beraber elbette oynamak isterim. Yani ben Hakan'la da Günay'la da tekrar birlikte oynamayı çok isterim. Hakan'la şu an bir tane yeni dizi projemiz var.
Gerçekten.
Evet, onun şimdi müjdesini verebilirim burada.
Ne zamana?
Verelim. Şimdi onun hazırlıklarındayız. Biraz ağır gidiyoruz. Ben çünkü biraz böyle iyi olsun iyi olsun istiyorum iş. Yani bu, çünkü yolda, hani kervan yolda düzülür diye bazı işler öyledir. Bizim mesela Friction diye bir eğlence programına başladık.
Evet, YouTube kanalında başında. Evet.
Evet. Güzel de gidiyor maşallah. O mesela çok aniden karar verip başladık programa ve birden kendimizi sette bulduk ve birden karşımızda konuk vardı ve her şey birden oldu ve böyle yolda düzüyoruz o kervanı. Mesela eksiklerimizin farkındayız. Onları not alıyoruz. Bir sonraki program, bir sonraki şeyde daha düzeltmek.
Onun arkasında da bayağı bir ekip var Janset. Friction'ın var, arkasında.
Yani, her ekibin değil arkasında. Mi? Yani, evet. Mümkün değil tek başına bir şey. Yani
bu da insanların seni ne kadar sevdiğini de gösteriyor aslında. Seninle ne kadar çok çalışmaya meraklı olduklarını, hevesli olduklarını da gösteriyor.
Ya çok teşekkür ediyorum. Zaten bu süreçte, yani bu yapımcı olmaya karar verdiğim süreçte şunu gördüm ki istediğin kadar paran pulun olsun, insan birik, hani herkes dalga geçiyor insan biriktirmek deyince ama düzgün insanlarda hatırının olması çok önemliymiş. Yani ekip kurarken en hoşuma giden böyle diye, hatta şaşırdım yani, Tarkan'a da söyledim, ne kıymetli bir şeymiş bu deyip defalarca böyle gece gündüz teşekkür ettiğimi hatırlıyorum. Kime mesela, bir proje var, henüz yatırımcı bulamadık ama çalışıyoruz, başlamak istiyoruz. Hani bir şeyler üretmek adına falan. Cansetciğim seninle ne olursa diye böyle. Ve herkes aynı şeyi söyleyince biraz dalga geçilecek bir şey olmadığını da anladım. Ne kadar kıymetli ve güzelmiş. Tabii, tabii. Yani şu an.
Prediction kaçıncı bölümde şu anda? Ben iki bölümünü biliyorum.
İki bölüm yayınlandı ama cepte 7 bölüm daha var.
Onları da yayınlamaya başlayacaksınız.
Daha, evet, bir taraftan onların kurgusu yapılıyor. Hı-hı. Karşı cins diğer dizi projemiz. O yolda düzülecek bir şey değil. Onun hazırlığını düzgün yapmam gerekiyor. O yüzden böyle güzel bir iş olsun istiyorum. 20 dakikalık, 20-25 dakikalık bir iş olacak. Böyle romantik komedi tadında bir şey olacak. Çok da güzel olacak. Bakalım şimdi nereden...
Öyle kısa sitcomlara da ihtiyaç var aslında televizyon formatlarında şu anda, değil mi?
Var, yani bütün geceyi kapsayan... Ben bunu televizyona yapmıyorum.
Evet, şey kanala...
Televizyona 20 dakika bir şeye ikna edemiyoruz. Zaten biraz beni yapımcı zorla yaptılar yani. Zorla yapımcı olmuş yani, oldum ama fena da olmadı.
Netflix işte, falan gibi bir platforma girebilir ya da Blue TV olabilir.
Başka bir yerden olabilir.
Başka bir yer olabilir. Tabii.
Şimdi kanal çok işte. O yüzden
evet,
hani
evet, seçenek arttı.
Çok... bakalım nereyi beğenirsek diye öyle evet, şımarabiliriz artık.
Bir de ayrıca televizyon dışında kurulan platformlar var dijitalde. İşte Exxen gibi, Gain gibi.
Aslında yani asıl benim niyetim kendi kanalımdan yayınlamak bu diziyi. Hı-hı. Yani abone, seyirci neyse işte ben o sayıyı yani eğer karşılığını seyirci olarak görürse bu kanal. Sağ olsunlar ilgi de gösteriyorlar. Biraz bunları da yeni öğreniyorum. Abone sayısıyla alakalı. Şimdi abone sayısı güzel olursa evet. O zaman kendi kanalımdan da yayınlamak istiyorum. Açıkçası kendi işlerimi kendi kanalımdan yayınlamak istiyorum. Çünkü ne kanal ne yapımcı ikna etmekten ben yorulmuşum. 30 yıldır bu işin içindeyim. Yani artık hani vizyonumuz farklı. Yapmak istediğimiz farklı, çok çeşitli janrlar var. Yani çok çeşitli yapımlar var. Sırf o yapımcının vizyonuna uymadığınız için dışarıda kalan bir sürü proje var. Halbuki insanların, gençlerin sevdiği. Dolayısıyla bu şekilde ilerlemek benim daha işime geliyor.
Hatta bu dediğine destek olarak şöyle söyleyeyim. Osman Tan Erkır da demişti ki geçenki sohbetimizde. Ya işte kim milyoner olmak ister, Türkiye'ye getirmek istiyor ve kanallarla görüşüyor. Hiçbiri şey yapmıyor. Ya bu tutmaz, izlemez kimse falan filan diyor. Yani bayağı uğraşıyor. Yani sonradan bir şekilde oluyor ama gerçekten bir yeniliği insanlara, bir kanala ya da herhangi bir platforma kabul ettirmek, aynı düzlemde buluşmak, aynı heyecanı taşımak çok şey. Bir de çok fazla ön yargılar oluyor tabii ki.
Yani televizyon yapımcılığı eğer program yapıyorsanız biraz öngörülü evet. Ve vizyonunuzun çok geniş olması çok gerekiyor. Yani o tutmaz, o öyle olmazla olmuyor. Olmadı. Şu an gelinen noktada onların da neyi ne kadar bildiğini görüyor oluyoruz aslında. Diziler 3 saate çıktı.
Evet.
Kendi çaplarında durumu kurtarmaya çalışıyorlar ama durum öyle kurtulmayacak. Hani gerçekten hani egolar bir kenara bırakılsa iş yapılabilecek. Fakat para bende, ben her şeyi bilirim mantığıyla bu sektörde yürümek çok zor. Çünkü parayla olmuyor bu iş.
Tabii.
Yani... Senaryon iyi olacak, yönetmenin iyi olacak, yapımcın doğru olacak, oyuncuları doğru kurmuş olacaksın, set ekibi nefis olacak, herkes sistemli ve disiplinli çalışacak, konu tutmuş olacak, oyuncular güzel oynayacak. Bütün birimler güzel olduğu zaman da iş güzel ortaya çıkıyor. Evet. Ama bunu bir saatlik bir diziyi her hafta aynı tatta, tempoda ve heyecanda ve aşkla yapmak mümkün değil.
Yani her hafta bir film çekiyorlar esasında baktığımızda.
3 saat dediğiniz uzun sayılan bir film. Yani 2 saati geçtikten sonra artık bitmiyor mu bu film diyorsunuz sonlara doğru, eğer çok güzel bir film değilse. Şimdi her hafta her kanal haberlerden sonra başlıyor, bir 3 saatlik bir dizi yapıyor. Kanalları da ne derece tatmin ettiğini bilmem, tartışmak gerekir mi ama tartışmayalım bence.
Öyle çok da yani akmıyor ya, hani eskiden çok şey yapardık, eleştirirdik Brezilya dizileri
eskiden
falan.
Eskiden proje çoktu.
Evet.
Eskiden iki dizi girerdi. Araya bir eğlence programı girerdi. Tabii. Sonrasında spor programı girerdi. Bir kere iş imkanı çok fazlaydı. Çok fazla proje üretiliyordu. Rekabetin olduğu yerde kalite artar.
Şu zamanda, yani son bir yılı düşünürsek, insanların artık biraz daha eğlenmeye de ihtiyacı var diye düşünüyorum. Öyle değil mi? Yani hep acıklı hayat hikayeleri.
En çok eğlenmeye ihtiyacımız var. Yani gerçekten eğlenmek, mutlu olmak zorundayız. Geçen gün bir yerde duydum, 2 gündür kullanıyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki, gerçekten mutlu olmak zorundayız. Bunu da nasıl yapacağım? Mutlu olduğun durumu kendine yaratmak zorundasın.
Zorundasın, çalışmalısın.
Elinden ne iş geliyorsa onun en iyisini ortaya koymak zorundasın. Yani zaten ama, evet ama, onlara böyle sırtını dayayıp da böyle bir vazgeçmişlik, bir tükenmişlik sendromuna
girmek. Bahaneler olunca olmuyor, evet.
Kabul etmiyorum ben. Yani bir mutluluk, şey olmuyorsa senden dolayı olmuyordur.
Mutluluk nefes değil yani, öyle çektik oh mutlu olduk. İçimize.
Öyle bir şey değil o. Değil. Biraz çabalamak gerekiyor ki mutlu olduğunda onun hazzını yaşayasın. Mutlu olmak öyle bir şey, çünkü mutlu olduğun zaman bütün gözeneklerinden fışkırır o yani. O
bir de tabii
şeyi,
mutlu olduğunu da anlamak da lazım değil mi? Farkındalık.
Ha, olduğunu da anlamayabilir. Mutlu muyum lan ben?
Ya galiba pek mutlu değilim ben. diye.
Mutlu dediğin bu mu falan diye.
Daha iyisi olabilir falan. Peki şey.
Her zaman daha iyisi olabilir.
Projelere döneriz tekrar istersen. Bu bıraktığımız yerlerden devam edelim. Esasında sen çok yönlü birisin. Sunuculuklar da yaptın televizyonda, çeşitli programlarda, bir ödül töreni falan da var galiba, değil mi?
Sunuculuklar, radyo programı sundum Neyse o diye. Radyo Kontakt radyo hala kontakt var mı bilmiyorum.
Sanıyorum yok. Epey radyo gitti, başkaları kuruldu.
Evet, işte o zaman ben Radyo Kontakt'taydım ve bir caz radyosunda bir heavy metal programı yaparak.
Evet.
Ama caz çalmıyordum, bir heavy metal programı yaparak yine radikal bir şey yapmış idim. Sağ olsun Renan Kaleli, buradan çok çok çok sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. O da o dönem birlikte çalışmıştık.
Programın adı neydi? Canset.
Neysen o.
Anonsunu hatırlıyor musun? Açış anonsunu.
Neysen ol, oysan ne ol diye.
Çok iyi.
Evet. Öyle güzeldi. Sonra neyle giriş yapıyordum acaba? Slayer'la mı falan? Böyle hep de Renancığım, biraz daha böyle sakin bir şeyler çalabilir misin diye. Peki deyip bu sefer Metallica çalıyordum. Slayer'dan daha sakin olduğu için.
Radyo heyecan veriyor muydu sana da, radyo yayıncılığı?
Çok. Çünkü
yani televizyona göre mesela benim için daha heyecan verici radyoculuk.
Radyonun ilk programımı hatırlıyorum. Anonsu yaptım. Sustum. Kaldım öyle. Aa, trak geldi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Mikrofonlar, ben varım. O saniyeler böyle yıllar gibi geçiyor. Allah'ım yapamayacağım galiba falan diye. Sonra bir başladım, bir daha susmadım. Ama o ilk kaç saniye sustuğumu hatırlamıyorum.
Sana bir ömür gibi gelmiştir de aslında 5 saniye falandır o. Burada da
çok
oluyor
acayip.
Çünkü bazen.
Çok acayip. Ama çok eğlenceli, radyoyu çok seviyorum. Ya yaptığım bütün işleri çok seviyorum. Çünkü çok eğlenceli bir iş yapıyoruz. Şimdi oyunculuk dediğin zaman herkes diyor ki hani çok farklı şeyler yapıyorsun. Teşekkür ediyorum öncelikle ama şimdi dans, müzik, sunum, iletişim, bunlar zaten hepsi oyunculuğun içinde olan şeyler. Şimdi bunu yapamayanı aslında biz tuhaflıyoruz oyuncu olarak. Nasıl? Nasıl yer? Kurak kulağın yok. Nasıl yer? Ritim duygusu mu yok? Hani o zaman nasıl oyuncu olacaksın ki? Çünkü hayatın bir ritmi var ve onun o ritmi yakalayabiliyor olman lazım. Karşındakiyle
evet,
beraber
oynayabilmek. Ona uyman lazım.
Evet, o yüzden biz hani sesi kötü dahi olsa, şarkı söyleyemiyor dahi olsa söyleyebiliyor. Hani en azından şarkıyı söyleyebiliyor olması gerekiyor. Hani oyuncu olduğun zaman böyle kompakt olarak düşünüyor oluyoruz. Aa, dans edebiliyor. Yani zaten edebilmesi lazım. Hı hı. Gibi. Çünkü hani ne kadar donatırsan kendini oyuncu olarak o kadar fazla işe yarıyorsun.
Senin bir de şarkın varmış galiba ama bulamadım ben var. Henüz. Var mı?
Aa, içimizdeki dünya, Turgut Berkes'in nefis bir cover yaptık. Çalarsanız şimdi dinleyebiliriz mesela.
İçimizdeki
dünya Janset diye yazınca çıkıyor Spotify'da ya da YouTube'da ya da...
Tamam, bir ara verdiğimizde onu Cem'e söyleyeceğim ve dinleteceğiz sana içimizdeki dünyayı. Tamam. Hatta
ben dinledim, siz dinleyin.
Efendim?
Ben dinledim, siz dinleyin.
Tabii canım, tabii ki. Dinleyeceğiz. Bir de bilmeyenler de dinlesin zaten, dinlemeyenler de dinlesin. Şimdi.
Evet. Çalmıyor musunuz radyoda benim şarkımı ya?
Spotify'da
yakalandınız.
Spotify'da Janset diye girdik, başka birisi çıktı karşımıza.
Evet, rap yapıyor ama içimizdeki dünya Janset diye yazmamız.
Tamam, öyle yazacağız ve hemen çalacağız birazdan. Şimdi biraz şu mesela ben o iki bölümü izledim Prediction'ın. Acayip enerjik bir program, bir YouTube kanalı için. Yani böyle saniye sekmiyor falan. Yani zaman şeyi de çok iyi, kullanımı, ritmi çok iyi.
Utangaç yani yönetmenimiz o olduğu için kurguda harikalar yaratıyor. Yani bizim programı dediğim anlar oluyor. Yani programımız aslında ben biraz konuşmayı ve konuşturmayı çok sevdiğim için gerçek anlamda da bir geyik döndürdüğümüz için bayağı aslında 1,5-2 saat sürüyor. Sonra Hakan onlardan bize böyle seyre layık bir 40 dakika çıkarıyor. O yüzden öyle tempolu ve güzel.
Peki o zaman...
Sağlam canım, sırtım sağlam yani.
Evet. Şöyle söyleyeyim, biz o parçayı yüklerken araya bir başka şarkı girelim Pentagram'dan. Woo! Sonsuz çalsın.
Haydi.
Haydi geliyor o zaman. Oğuzhan Akay'la Runner devam ediyor. Şimdi Janset, Süheyl Atay şey demiş, Janset'in anonsları vardı ne oldu diye. Ben de diyorum ki yani şimdi banttan yayınlamaya ne gerek var öyle bir şeyi. Sen buradan canlı olarak o kısık sesinle yapmışsın yani şu anda Radio Run On Air dinliyorsunuz diye.
Ne Süheyl'im demiş de siz hazırlamamışsınız.
Hazır aslında da yani onu canlı yayında canlı yapman çok daha
oradan
güzel görüntülü.
Yapamam, edemem, rezil olurum, yapmayın öyle.
Hayır, bir radyocu olarak, Radyo Kontakt'ta yaptığın gibi bir sunucu olarak.
O kadar uzun zaman oldu.
Yok, yap sadece o Radyo Run On Air dinliyorsunuz. Janset, ben Janset, Radyo Run On Air dinliyorsunuz.
Merhaba, ben Janset, Run On Air dinliyorsunuz.
İşte bu. Oğuzhan Akay'la Runner devam ediyor. Şimdi sıra senin parçanda, senin şarkında.
Hadi bakalım, sevecek misiniz?
Hadi kendi parçanı da anons et.
Şimdi çok sevdiğim Turgut Berkes'in nefis bir şarkısı geliyor ki Karakutu albümü. Dinlemediyseniz mutlaka tavsiye ediyorum, içindeki her şarkı hittir. Oradan nefis bir parçayı coverladık, içimizdeki dünya tüm sevenlere gelsin. Haydi bakalım.
Janset söylüyor içimizdeki dünya.
Düzenleme Tarkan Gözübüyük.
This is Radio
run on air. More music is on the way. More music is on the way.
Oğuzhan Akkay'la Runner'dasınız. Bu haftaki Runner'ımız Janset, Süheyl Atay'ın deyişiyle harika kadınlardan, çok yönlü. Onu pamuklara sarıp sarmalayıp bakmalıyız demiş. Katılıyoruz. Instagram yayınında zaten herkes sana hayranlıklarını dile getiriyorlar, özlemlerini dile getiriyorlar. Bu arada Facebook'ta Radio On Air ve YouTube'da Radio Run On Air hesabından görüntülü olarak yayınımız sürüyor. Tıpkı Instagram'dan sürdüğü gibi. Ayrıca zaten aplikasyondan da izleyebiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Saatlerimiz 15.14'ü gösteriyor. Evet Janset, bu şarkıcılık böyle one shot mıydı? Başka?
Yok. Bizim yani şöyle şimdi tabii hayatımda müzisyenler olduğu için bir şekilde tabii. Ben de şarkı söylemeyi çok sevdiğim için Tarkan da istiyorsan böyle ufak ufak takılırız dediği için bizim ufak ufak takılmalarımızdan biri bu. O dönem Turgut Berkesciğim sağdı, sağ olsun. Ve biz bu versiyonu ona dinlettiğimizde çok hoşuna gitmişti. Çünkü Kara Kutu albümünde bu versiyon çok sert. Yani içimizdeki dünya aslında sert bir rock şarkısı. Sonra biz bunu ters köşeye yatırdık. Turgut da o dönem çok sevmişti. Onun dışında yine çok güzel bir şarkımız var. Onu bana Halil Sezai hediye etmişti. O duruyor bir kenarda. Yine bir şarkı. Yani ufak ufak yapıp kenara attığımız şarkılar var. Kırmızı Başlık var. Pukumiko diye böyle bir grup kurmuştuk. Ama şey değil. Hani sahneye çıkmak üzere bir araya gelmiş bir grup değil açıkçası. Çünkü bir şarkının gitarını sevgili Kerem Özyeğen'e biz evde otururken Tarkan kucağına gitar verdi ve dedi ki şu şarkıya bir araya solo çalar mısın dedi. O öyle çaldı. Hani ne bileyim 4 tane şarkıyı toplam 10 senede yapmışız. Yani öyle hani keyifte keder yaptığımız bir iş aslı. İş de demeyeyim de hobi benim tarafımdan. Onların çünkü aynı zamanda işi ve çok fazla koşturdukları için.
Sesin çok karakteristik bu arada şarkıda da, yani şarkı söyleme tarzın da çok değişik.
Teşekkür ediyorum. O konuda yönetmenim Tarkan, o nasıl istiyorsa öyle söylüyorum. Sonuçtan memnunsanız ne mutlu bize.
Tabii canım, bizler mutluyuz zaten seni dinlemekten ya da izlemekten her zaman mutluyuz. Sadece araları açmadan devam. Yani şu anda biriktirdiğin her şeyi zamanı gelince duymak, görmek istiyor herkes.
Ya ben de istiyorum. Doğru zaman bu zamanmış. Belki o zaman yapsaydım dediğim gibi olmayacaktı karşılığı falan. İstediğim gibi olmayacaktı. Kısmet bugüneymiş. Bir de şimdi artık kendi kanalımız var. İnsanlar ekranlarda görmeyi özledik diyorlardı. O zaman kendi ekranımı oluşturayım. Özleyenler oraya gelsin. Oradan buluşalım istedim. Güzel de oldu. Tamam bir 10 yıl aldı ama o arada da işte telif hakları, sendika, hani biraz hak hukuk, onlarla ilgilendik. Onları öğrendik. Öğrendiğimiz şeyler cebimize kar. Sonra tekrar döndük sahalara. Çünkü iki dönem başkanlık yaptım telif birliğinde.
Evet.
O sorumluluklarımı layıkıyla yerine getirip inşallah öyle olmuştur. Sonrasında da görev devir teslimi yaptık. Biz sevmiyoruz koltuklarda fazla oturmayı. Biz sahnelerde oynamayı daha çok seviyoruz. O yüzden 10 yıl sürse de sonrasında tekrar geri dönmüş oldum. İnşallah. Ya seyirci özledi. Özlediğini de çok güzel ifade ediyor. Gerçekten dedikleri kadar özlemişler. Bunu da hissettiriyorlar. O çok kıymetli benim için. O yüzden şimdi onlarla birlikte YouTube kanalında buluşacak olmak beni heyecanlandırıyor. Yani yaptığımız işlerin anında böyle reyting gibi karşılığını görüyor olmak, alkışını duyuyor olmak süper.
Prediction'a abone olun lütfen. Janset orada.
Sesini duymuyorum şu an.
Sesim gelmiyor mu benim? Geliyor mu sesim?
Çok az geliyor.
Allah Allah. Neden acaba?
Çok az duyuyorum. Şöyle yaklaştırırsam.
Allah Allah. Bir anda mı oldu böyle?
Bir anda oldu. Benim telefonumdan mı?
Bilmiyorum ki.
Ama duyabiliyorum azıcık azıcık.
Azıcık duyuyorsan ona bakalım. O zaman parça girelim Pentagram'dan. Ondan sonra sesimi de daha iyi duyabileceğin şekilde sohbetimize devam edelim. Ne dersin?
Tamam.
Pentagram'dan geliyor. Bir.
Benim de sorun yok. Daha... Şarjım da var. Azaldan sesli. Bir deneme daha yapıyorum. Bir dakika.
Who is this? This is Radio Run on Air. More music is on the way. More music is on the way.
Oğuzhan Akay'la Runner'dasınız. Bu haftaki Runner'ımız Janset. Evet Janset, Pentagram neler ifade ediyor senin için? Çok şey ifade ediyor da.
Şey, ama program kaç saat? Ona göre...
Daha var vaktimiz, yarım saat daha var. Bize bağlı yani.
Yani
biz kimseye bağlı değiliz.
Ya Pentagram'ın, oh güzel. O zaman şöyle söyleyeyim, yani Pentagram'ı zaten dinleyen bir insandım. Sonrasında o ailenin içine girmiş olmaktan ne kadar mutlu olduğumu bilir miyim acaba, bilmiyorum. Zaten Tarkan.
Pentagram'ın, evet, kurucularından sonuçta.
Evet. Ama Pentagram'ı harici Tarkan'dan önce de çok seviyordum. Şimdi daha çok seviyorum. Yani hepimizin gönlünde yeri ayrı. Çünkü 30 yıl
oldu mu o kadar
bir şey
ya?
Yapabilmek. Hı-hı. Aynı o oldu. O, hatta 30 yılı 3 yıldır kutluyorlar. 33 yıl oldu gibi bir şey oldu. Evet.
Aslında Tarkan'ı da bir ara yayına almak isteriz. Yani. Tarkan'ı da bir
Tarkan
gün...
Tarkan şu an uyuyor.
Şimdi değil, sonra ayrı bir program olarak. iletirsen.
Tabii ki.
Yani o da isterse tabii.
Valla tabii ki de.
Biz de çok zevk duyarız. Çünkü Pentagram benim de hayatımda önemli yer tutan topluluklardan başlıcası diyebilirim. Özellikle mesela Ortaköy'de... otel konserleri sonrası falan dışarıya çıkardık, program sonrası işte eve gidilirdi. İşte İpekler vardı, İpek Müldür, Emrah Akay falan, sen, Tarkan.
Güzel günlerdi.
Güzel günlerdi, evet. Bayağı evet. Sabahlara kadar sohbet muhabbet devam ederdi.
Güzel bir gençlik süreciydi bence. Nefis şeyler yaşadık. Şöyle dönüp baktığımız zaman ne şikayet etmeye hakkımız var, ne de hani serzenişte bulunmaya. Çünkü hani 20-40 arasını hani dolu dolu yaşamak gerekiyor. Özellikle gençlerin mesela enerjilerini bir şekilde içlerinden atması için spor, sanat, hani ne bulurlarsa yapışmalarını tavsiye ediyorum. O dönem biz güzel yaşadık.
Çok şanslıyız yani, diyebiliriz.
Çok
şanslı bir dönem, evet. Şanslı bir dönem.
Bizden önceki dönemde böyle hep işte hani 12 Eylül'ler, darbeler falan filan, biz o böyle iki şey arası.
Evet. iki ihtilal arası.
Evet, güzel bir dönem geçirdik yani. Hiçbir şikayetim yok. Keşkem de yok. Güzel yer. Ha, keşkelerim var, daha çok olurdu ama keşkenin kimseye faydası yok. O yüzden çok keşkelemiyoruz yani.
Şimdi bir sürü alanda bir arada ilgileniyorsun. İşte televizyonculuk, sunuculuk, bazen dublaj, artık hangisi denk gelirse. Paralel evrenlerdeki jansetleri toplamış da sanki hepsiyle beraber çalışıyor gibisin, ne dersin?
Ne iş bunu yaparım abi, biraz benimki galiba.
Yo, galiba böyle ben şeye benzetiyorum daha çok, böyle çok dallı bir ağaca köklenmiş ve her dalının bir önemi var, her dalında ağlarım. Çiçekler var.
Ağlarım.
Yok, ağlatmak ağlarım. İçin söylemiyorum tabii ki.
Şey, ama mutlulukla ağlarım yani, öyle bir his veriyorsam ne güzel.
Bu hayat enerjin tabii ki içinden geliyor ama sen gerçekten... içinde bu var ve enerjik bir insansın ve o enerjiyi de, o pozitifliği de hem televizyon programlarında hem dizilerde her yerde verdin, vermeye de devam ediyorsun. Bu bir yapı mı yoksa senin zaman içinde geliştirdiğin bir şey mi hayatında?
Ya bilmiyorum, ailemin etkisi olabilir. Benim annem çok pozitif bir şey. Yani çok pozitif bir şey ne demek ya? Çok pozitif bir insan.
Hayata güzel bakan insanlardan
çok
biri.
Çok güzel bakan, küçücük bir şeyle mutlu olabilen, her şeyin pozitif tarafını görebilen, hı-hı, öyle de olmalı isteyen ve bizi o şekilde yetiştiren bir insan. Abim de var ama mesela hani annem bütün işleri bana yaptırırdı, sokaktaki özellikle, ki yarın bir gün tek başına kaldığın zaman kendin kimseye muhtaç olmadan başının çaresine bak diye. O yüzden evet, yani hem hayat sevincimi, çünkü hepimiz sonuçta tek başımıza kalan insanlarız, yanında kim olursa olsun. Orada da kendi gönlünü eğleyemediğinde asıl yalnızlık orada başlıyor. Ben hani
kendini de eğlendirmek.
Kendini eğleyeceksin asıl. Çünkü hı-hı, kendini eğleyemiyorsan kimseyi eğleyemiyorsun. Yani kimse de seni eğleyemez. Sadece insanlara yük oluyorsun öbür türlü. Sevmiyorum şikayet etmeyi, sürekli negatif konuşmayı sevmiyorum. Sorunları hepimiz görüyoruz. Hı-hı. Yani hani onu görmüyor olmak için aptal olmak lazım. Yani hani evet, ama düzeltmek için çalışmamız gerekiyor. Yani oturup öyle zaten burada bundan bir şey olmaz falan. O çok sürekli, kolay değil. Evet. Bence o işin kolayına kaçma. Yani onu konuşmasını biz de biliyoruz. Çözümle.
Biz
sendikayı kurarken benim öğrendiğim şey o. Yani hı-hı, bir şey olmaz diyorsan onun yerine alternatifini sunman gerekiyor fikir olarak.
Çözümcü neyi, olmak lazım değil mi?
Çözümcü olamıyorsan gölge de etme.
Evet. Çünkü gölge etme, başka insan istemez.
Aynen öyle şey. İşimiz başımızdan aşkın, hakla, hukukla, bilmem nelerle cebelleşiyoruz. Oradan diyor ki o öyle olmaz. Ben de bir gün dedim ki ya o parmağınızı bir indirin de o öyle nasıl olur?
Olur.
Bize onu söyleyin. Onun öyle olmayacağını biz de biliyoruz. Zaten. Hı-hı. Hani bir tane tiyo verseniz bize tecrübenizden, deneyiminizden. Ben geçen sefer atıyorum. İşte formu şöyle değil de böyle doldurmuştum. Beni 3 gün daha bekletmişlerdi diye en ufak vereceğim bir ipucu bana benim 3 gün kar etmemi sağlıyor. Yani bilgini sunmuyorsun. Ukalalık yapıyorsun. Egoları çarpıştırıyorsun. Memleketin genel halinden bahsediyorum.
Tabii tabii. Yani
bir ülkenin genel haline bakmak istiyorsanız mahallenize bakın. Hı-hı. Ne kadar temiz bir ülke o kadar temiz. Ne kadar hakçı hukuklu, yani yönetici sizi kandırmaya başlıyorsa onu genele yayabilirsiniz. Daha sizin topladığınız aidatlar çalınıyorsa oradan durumu anlayabilirsiniz. Yani bu memleket böyle keyfi keder böyle olmadı. Biz hepimiz sadece konuştuğumuz için böyle oldu. Hani biraz gerçekçi olursak tamam, çok neşeli bir insanım da. Hani şeyi bilmek lazım, nerede ciddi olmak gerektiğini,
evet,
falan.
Evet, galiba.
Ben kendimi eğlemek için eğlenceliyim, bana her zaman, ama hani iş yapılacaksa disiplin severim. Hani ciddi bir şeyse söz konusu olan, çocukların, insanların haklarıysa söz konusu olan, orada ciddileşirim. Onun dışında hiçbir şeyin bir önemi yok yani. Sabaha kadar densin, o ayrı.
Yani önce kendimize bakmalıyız, ondan sonra başka
zaten
bir şeylere.
Zaten bir tek kendimize bakmalıyız. Evet. Yok ya, gerçekten ben artık... Ya biz mesela yine sendikadan örnek vereceğim. Hı. Çünkü en geçti yaşadığım ve ders dolu olan tecrübem oydu. Ama öbürleri niye gelmiyor? Ya sana ne? Ya dertlenen sensin. Belli ki o konuşacak kadar istiyor. Belli, evet, ki onun ağrımıyor bir tarafları.
Gönüllü
ya. Sana
değil.
Ne? Hı hı. Değil. Zaten değil. Sen düzeltmek istiyorsan sen gelmişsin buraya. Çalışacak olan da sensin. Ama o niye öyle yapmıyor? Sen neyi nasıl yapıyorsun? Bir aynaya bir bak bakayım. Hı-hı. Çöpü nereye atıyorsun? Camları, kağıtları ayrıştırıyor musun? Hayvanları seviyor musun? Sokakta gördüğünde bir kap su, bir tane mama koyuyor musun?
Veriyor musun? Empatin, evet, var mı insanlara?
Evet. Yani herhangi bir canlıya dair, herhangi bir ağaca, bir kediye, köpeğe dair herhangi bir empati duygunu geliştirdin mi? Çocukları koruyor musun? İnsan, hı-hı, haklarına saygılı mısın? Önce bunlara bir bakalım. Kapının önünü süpürüyor musun? Bayılıyorum izmariti sokağa atan insanlara. Yani sigarayı bıraktığımdan beri çok fazla dikkat eder oldum. En büyük çöp izmarit.
Evet, kokusu da var tabii.
Kokusu kendine mi? Evet.
Doğru. Evde olursa kokusu var yani işte kül tablasında falan.
Yani içerken benim bir tane böyle kapaklı metal, eskiden mum yaktığım, sonra yıkamıştım, kapaklı, evet bir kül tablam var. Onun içine söndürüp sonra da çöpe atardım. Bu ne kadar zor olabilir ya?
Hiç.
Bakın şimdi hiç de eğlenceli bir insan değilim yani.
Evet.
Eğlenilecek konu var, eğlenilmeyecek konu var. Benim bunlar noktalarım mesela. Datça. Datça'yı çok seviyorum. Datça'ya gelen... Tamam hemen onlardan birisi olduğum gibi görünebilir ama ben İstanbul'da da temiz bir insanım. Datça'ya gelen adam yahu çöpün yanındaki çalıların içine atıyor çöpü ya.
Hiç çıkarılamaz halde yani kimse görmesin durumu.
Yani artık bunun ne eğitimle ne görgüyle hiçbir ne şeyle. Hani İstanbul'dan geliyor.
Evet.
Küçük bir kasabaya gelmişsin. O insan, o genelde Datça'da emekli insanlar otururlar. Yaşı büyük insanlar.
Nüfus arttı mı bu kış? Nüfus arttı mı orada?
Nüfus arttı. Yani çok giden, geri dönen olmadı zaten. Nüfus gittikçe artıyor. Sürekli artıyor. Bir dengeli artar inşallah. Yani oradaki insanların yürüme hızı belli. Adam arabayla böyle 200 ile gidiyor. Kendini İstanbul'da zannediyor. Yani girdiğin yerin bir raconuna bakarsın, bir ona göre kendini bir toparlarsın. Her yerde hep aynı şekilde davranılmaz mesela. Bunlar da benim böyle kırmızı çizgilerim.
Hı hı. Bir yandan da ama bütün bunların hiçbiri mesela sosyal mecrada Twitter şunda bunda işte oraya giren insanlarda yine öyle bir dikkat yok. Yani aynı sokağa çıkar gibi. Herkes yok, aklına eseni yazabiliyor.
Biz konuşurken güzeliz. Biz kamu spotlarında çok güzeliz. Biz reklam filmlerinde çok güzeliz. Hangi ülke orası ben oraya gitmek istiyorum. Yani kamu spotunda reklamlardaki ülke neresi? Ben oraya yerleşmek istiyorum. Çünkü yaşadığım yer değil orası. Kimse yalan söylemesin ya. Olmasını istediğimiz şeyse çektiğimiz anlarım. Ama olan şey değil kesinlikle yani. Herkesin bu kadar saygısız, herkesin bu kadar tahammülsüz, herkesin bu kadar sevgisiz, sevgisinin azaldığı, gülücüklerinin yok olduğu, buna izin vermemememiz gerekiyor. Dediğim o. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda. Mutlu olmak zorundayız.
Hı hı. Evet, başta da söylemiştik.
İçimize kapanıp böyle gri, siyah bir ülkeye döneceğiz. Olmaz.
Bu salgın döneminde geçen yıl nasıl geçti yılın?
Yani, benim çok güzel işte.
Yani bir günüm şeyin nasıl böyle döngüsü? Her gün farklı mı yoksa bir ritüelin var mıydı? Bir spor yapıyor muydun? Yürüyüş yapıyor muydun?
Pandemiden önce tabii ki çok yoğun bir tiyatro oyunumuz vardı maşallah. Yani solda böyle kapalı gişe nefis bir turne yaptık. Böyle birden bitti her şey. Onun arkasından işte pandemi başladı. Bir şaşkınlık dönemi falan. Spora gidiyordum tabii pilatese gidiyordum. Çok da güzel oluyordu. Neyse.
Evde yapabilirsin herhalde artık. Yapıyorsun.
Evde böyle. Yapabiliyorum ama ben birisi tepeme dikilip de bana komut vermediği zaman kendi kendime spor yapamadığımı fark ettim.
Bir şey söyleyeceğim şimdi aklıma geldi. En güzel komutu kim verebilir sana? Söyleyeyim mi?
Söyle.
Kaydet sesini sen ver müziğin üzerine.
Değil mi? Değil mi? Tam böyle bir şey gibi, Alman gibi.
Evet.
Verebilirim, evet. Olabilir. Ama şişmanlamamayı başardım pandemide. O ilk şaşkınlık dönemini atlattıktan sonra neler yapılacak? İşte elimizi temiz tutacağız, dezenfekte edeceğiz, havluları ayıracağız, evden dışarı çıkmayacağız falan diye ben de yürüme mesafesi kendime bir yer belirledim. Bir tek babacıma gidiyorum. Bir de evle babacım arasındayım. Evde kendimi eğleyebilen insanlardayım dedim ya hani mutlu olmak zorundayız diye. Ya ben şeyi çok seviyorum. Projeleri geliştirmeyi, proje üstünde düşünmeyi, yeni projeler yani.
Öyle bir var mı bir disiplinin diye. Yani günün şu saatinde oturuyorum masa başına şu projeme bakıyorum. Ondan sonra işte öğleden sonra şunu yapacağım gibi bir program yapıyor musun yoksa daha böyle spontane mi oluyor her şey?
Şimdi aslında yani öyle yani oturup böyle düzenli olarak yazdığım bir yazma disiplinim yok. Hı hı. Ama şöyle bir durum oluyor. Mesela proje kafama yatıyor. Mesela bu dizi projesi. Biz onu iyice kurcalamaya başlıyoruz. Ondan sonrasında aslında böyle masanın başına da çok oturmamıza gerek olmuyor. Yani benim olmuyor. Çünkü kafamın bir yeri sürekli onunla meşgul oluyor zaten. Hani işte bir aşamasını kaydettikten yani ilerledikten sonra bir sonraki aşamayı programlıyor kafa. Sonra bir sonraki program yani insan yani iş olarak oraya yetiştikçe ben bir önceki mevzuları planlayıp programlıyorum. Puzzle yapmayı çok seviyorum. Belki ondandır bilmiyorum. Hani şeyleri çok iyi
birleştiriyorsun parçaları.
Düzenleyebiliyorum. Çalışmayı çok seviyorum. O yüzden sıkılmıyorum. Yani kitap okuyamıyorum pek. Bu ara hediye kitaplarım da var. Hepsinden çok özür diliyorum. Kitapları şu ara okuyamıyorum. Çünkü sürekli bir şey okuyorum zaten. Belki o yüzden okuyamıyorum.
Kesinlikle öyledir.
Evet, bir de hani çalışırken oku, bir de hobi olarak oku. O iki oku fazla geliyor bana. Bol bol seyrediyorum. Bir de çok fazla oyun oynuyorum. Benim oyunlarım meşhur, böyle faro var, Mısır piramitleri, şehir kuruyorsun falan filan, onun hastasıyım. Bir de kendim telefonumda oynadığım oyunlar var. En çok oyunla vakit geçiriyorum. Oyun oynamayı çok seviyorum.
Oyuncu olmak da zaten aslında...
Belki ondan bilmiyorum.
Bir gamer yani, oyunculuk öyle bir şey. Ben de bir yandan bir buçuk yıla yakın stüdyo oyuncularına gittiğim için orada da Şahika Hoca şey yapıyor yani, aslında hepimiz yani bir game'in içindeyiz, game yapıyoruz.
Evet.
Tabii bu ya, tiyatroya gelmişken söz, bir de kapalı gişe yapıyorduk falan filan da dedin. Şu ara tabii tiyatrolar kapalı, her yer kapalı, sinemalar kapalı. Böyle dijitalde tiyatro gösterileri var. Sen nasıl bakıyorsun? Tiyatro sanki daha bana canlı izlenmesi gereken bir şey gibi geliyor. Yoksa bu tutucu bir şey mi böyle düşünmek?
Şimdi pandemi sürecinin artık bir yeni normale oluştuğu, yani tamam yakında bilmiyorum maskeleri atar mıyız ama yine bir sokaklara çıkacağız. Ama şimdi eğer tiyatro canlı canlı seyirciyle yapılıyor diyorsak pandemiden sonra ölecek demek. Ben öyle demek istemiyorum. Belki şekil değiştiriyordur, belki o da şey yapıyordur ama yani öldü demeyelim, ölmez de. Ama yine biz onu seyirciye ulaştıracak bir yol buluruz. Yani nasıl konserleri şu an seyircisiz yapıyorlar. Tiyatro oyunları da var öyle seyircisiz. Benim için okey ya. Yani seyredemediğiniz oyunları seyrediyorsunuz, gidemediğiniz yerlere gidiyorsunuz. Çok güzel bir imkan yaratıldı aslında insanlar için. O yüzden ben hani o bitti bu başladı değil de dönüşmek.
Dönüşüyor.
Yani, şey olmayı sevmiyorum ben. O... Bu artık bitti, bu artık öldü, bu da tamam falan. Yok. Yani her şey de dönüşebilir, her şey değişebilir.
Öbürü de devam edebilir. Nasıl konfeksiyon var ama terziler de hala yaşıyor mesela. Onun gibi.
Aynen. Yani bir durum oldu. Belki şimdi, hatta geçen gün şeyi düşündüm. Belki çalan grubun karşısında da böyle çok fazla ekran olacak, bir sistem oluşturacaklar. Sen o ekranlardan birinin biletini alıyor olacaksın.
Evet.
Aldığın seyrediyor olacaksın. Tiyatroyu da belki ona uyarlayabiliriz. Bakalım ne olacak? Ama hani böyle bitti demeyeyim de dönüşür. Dönüşsün zaten, başka ne yapacağız yoksa?
Tabii dönüşmesi
dönüşür.
Evet, yani şey, mecra değişiyor zaten sadece. Sonuçta sanal bir şeyler var ama o sanalı ne kadar içselleştiriyorsan onun içinde olabiliyorsun zaten. İçselleştiremiyorsan oyun da oynayamazsın yani, oyun.
Tabii. Yani şöyle, ama
şeyler de öyle.
Bir disiplin kazandıracak galiba bu bize. Pentagram'ın seyircisiz konseri oldu bu geçtiğimiz haftalarda. Orada fark ettim. Yani biz evden seyrederken yine aynı coşkuyla, elbette ki canlının yerini tutmuyor. Onu hiç tartışmıyoruz, o ayrı. Ama evden seyrederken de yine aynı keyfi aldım. Fakat grup seyircisi olmadan sanki seyirci varmış coşkusunu hiç bozmadan çalmayı da alıştırma yapmak durumunda. Çünkü belki 50 bin kişi seyrediyor olacak ama sahnede yani bir kişiyi evet, bile ama 50 bin kişi seyrediyormuş coşkusunu böyle içinde tutarak çalabilmeyi de öğrenmek gerekiyor. Yeni bir şey geliştireceğiz.
Evet, bir de
tiyatro oyunlarımız bizim 1000 kişilik oluyor en fazla en büyük salonda. Diyelim ki şimdi internetten insanlar seyredebilecekler ve 30 bin kişi aynı anda seyrediyor. Hani o şeyi coşkuyu sanki salonda 30 bin kişi varmış gibi oynayabilmemiz gerekiyor.
Evet, hani... belki dediğim gibi işte yelpaze gibi düşünürsek bunu bize sunulan olasılıklar, olanaklar genişliyor. İşte bu salgın dönemi biterse isteyen gider birebir izler salonda, isteyen yine dijital dünyadan izleyebilir. Bu biraz da herkesin ayağına gitmesini sağlayacak ve çoğaltacak bir şey aslında. Daha demokratik bir durumda var. Hayatında gitmeyen ve gitmeyenler için bir seçim diyebiliriz. Belki dijital olan daha uygun fiyatları olabilir. Şimdi Prediction'a geleceğim ben tekrar. Prediction'ın 7 bölümü hazır dedin.
Hı hı.
Bu 7 bölümden mesela ilk yayına alacağın konuk da biliniyordur. Onu açıklamak ister misin?
Üçüncü hafta konuğumuz mu?
Evet,
üçüncü hafta konuğumuz Gonca Vuslateri.
Oo, Gonca Vuslateri.
Prediction.
çok enerjik olduğuna eminim.
Evet, gayet güzel oldu. Bir de hastaydı kuzum benim, öyle geldi. Vallahi çok da güzel bir program oldu. İnşallah yine eğlendireceğiz.
Bütün onları bir arada mı çektiniz o 3'ten 7'ye kadar olan bölümü, yoksa bir 2 aylık bir süreç içinde mi biriktirdiniz bunu?
Biz bir ay içinde 9 programımızı da çektik. Yani dedim yani bir anda bulduk kendimizi, bir anda her şeyi ayarladık falan diye. Şimdi
bir araya geldiniz gene değil mi? Yani o şey için böyle değil yani, Instagram gibi değil.
Yok yok, bir araya geldik.
Bir araya geldiniz.
Zaten geldiğim tek yer benim babacığım. Babacığım da çok steril bir yer. Gerekli bütün önlemler ve tedbirler alınıyor. Var. Sağ olun Erkut Beyciğim. Bu konuda çok hassas ve titiz. O yüzden içimiz çok rahat. Misafirlerimizi ağırlarken de çok rahat.
Datça'da değil mi o? Yer Datça'da
yok,
mı?
Yok, İstanbul'dayız biz. Ha,
İstanbul'a geliyorsunuz.
Tabii yok, ben Datça'ya hiç gidemedim. Ben 13 ayda bir hafta gidebildim.
Ha, öyle mi? Ben
döndüm, ben İstanbul'dayım.
Aa, ben böyle Datça'dasın kafasıyla konuşuyorum. Hayır. Neyse. İstanbul'dasın ha, güzelmiş o
İstanbul'dayım.
Zaman.
İstanbul'dayım. Tamam. Misafirlerimiz. Babacığım da ağırlıyoruz onları. Sağ olsunlar, babacığım sponsorlarımızdan biri. Onlar bize bir köşe verdiler. Orayı set yaptık. Orada çekiyoruz. Güzel oluyor.
Evet, bir de izlemeyenler için söylüyorum. Böyle bir kabın var ve o kabın içinde sorular var. O soruları nasıl seçiyorsun, hazırlıyorsun? Konuklar bayağı şaşırıyor da.
İşte bana sorulmuş olan ya da aslında benim hani ben olsaydım ne sorardım gibi sorulardan derlediğim röportaj soruları var. Bayağı da kalabalıklar, eğlenceli sorular da çıkıyor içinden. İşte unuttum tabii, konuk çektikçe hatırlıyorum. Aa, ne güzel soruymuş diye.
Kendine öyle mesela var. Öyle sorulmasını istediğin bir soru oldu mu? O kavanozların içindeki sorulardan, aa şu... Bana sorulsaydı acaba ne derdim gibi düşünmüşsündür mutlaka da. Zor mu sordum?
Zor sordun. Çünkü çok yüzlerce soru var o kabın içinde. Hatırlamıyorum şimdi.
Peki en güzel aldığın tepki hangisi oldu sorulara?
Neyle ilgili? Soruları mı?
Evet, konuklardan gelen tepki üzerine.
Ya Mesut'un programı seyrettiyseniz o zaten şey yapıyor. Aa, güzel soruymuş falan evet, diye evet. Kendi kendine sorularımıza övgüler yağdırdı falan. Önce bir hangi rengi seversini pek beğenmedi. Bu soruyu hazırlayanı buradan kovun falan yaptı da. Sonra işte hani başkalarında şikayet ettiğin ama kendin yaptığın bir huyun var mı falan, onları falan sevdi. Sorular fena değil ya. Konuklarımız eğleniyorlar. Çünkü... Şey hiç düşmüyor, temposu hiç düşmüyor. Önce ben bir geyik başlatıyorum programın açılışında konuğumuza dair. Şundan imtina ettim. Yani sürekli sorulan, İşte hayatım başladım. İşte olmasın dedim. Evimde ağırlıyormuş gibi olsun. Gelsin biraz sohbet edelim. Sonrasında da oyun oynayalım. İşte sessiz deyim var. Sessiz sinemanın deyim versiyonu. İşte sözlük kumbaramız var. Oradan böyle anlamını bilmediğimiz ya da çok kullanılmayan kelimeler. Hatta şimdi bu tekrar çekime başladığımız zaman böyle etimolojik bilgisini de vereyim istiyorum kelimelerin. Sadece anlamını söylüyordum. Hani kökeni neymiş, Farsça mı, onları da bilgisini de vereyim. Hem daha tatlış olur diye düşündüm. Onun dışında uçabildiğince var, melek kartlarımız var. Melek kartı çektiriyorum konuğumuza. Öyle, hatta Süheyl'cim beni seyrediyorsan bekliyorum seni de. Ne anılar vardır senden deşeceğiz. Yani hem şey istiyorum, tanınmış konuklarım gelsin istiyorum. Hem de insanların çok tanımadığı ama benim tanıtmaktan büyük keyif alacağım konuk olsun.
Hangi burcun nedir Canset?
Benim ikizler üstü Başak.
İkizler üstü Başak, hava burcu üstü.
Hava burcu üstü, toprak burcu.
Toprak, evet. Güzel bir bileşim olmuş.
Güzel, ön ayaklarımla dağıtıyorum, arka ayaklarımla topluyorum diye kendime kısaca.
Evet, Başak topluyor değil mi, öbürü dağıtıyor.
Öyle kendimle idare ediyorum yani.
Çok güzel. Ya şu andaki peki tiyatroyu konuştuk, dizileri konuştuk, müzikle iç içesin aslında çünkü Tarkan'la berabersin. Müzik sektörü hakkında görüşlerin neler? Yani üretilenler dünyada ya da ülkemizde kimi beğeniyorsun, kimi dinlersin gün içinde?
Ya aslında müzik
sana ilham veren şarkılar var mı?
Bana ilham veren çok şarkı var ya. Geçen gün şeyi dinledim. Jesus Christ Superstar. Uzun zamandır dinlemiyordum. Allah'ım Allah'ım oldum yine. Sonra mesela Operation Mindkind, Queen Shrike. Nefis bir albümdür. Hı hı. Unspoken, Pentagram. Nefis bir albümdür. Böyle...
Pentagram'ın da bu arada yeni albümü var değil mi?
Yeni albüm geliyor.
Geliyor yani müjdesini.
9 Ocak'ta ikinci şarkı geliyor.
Geliyor.
Ama evde otururken müzik dinlemiyorum mesela. Müzik fazla geliyor bu ara bana. Böyle kafam karışıyor.
Klipte çok rol alacak mısın Pentagram klibinde?
Estağfurullah. Ya Pentagram söz konusu olduğu zaman biraz böyle hani hepimiz biraz önümüzü ilikleyip duruyoruz böyle. Ben oynayayım falan olmuyor böyle şeyler. O yüzden hepsi ağır abiler, öyle bir şey de diyemiyorsun. Bir sabah uyandığımızda kendimizi kurbağa gibi bulabiliriz. O yüzden fazla bulaşmıyoruz. İkinci videoları zaten şey, kısa film. Gökalp Gönen'in çok güzel bir kısa filmi var. Onu çok beğendiler, kendisiyle de iletişime geçtiler ve şarkının adı Sur, klip nefis. Gökalp Gönen'in kısa filmini kullandılar video için. Bakalım sevecekler mi seyircilerimiz? Sıkı durun.
Evet, biz de merakla bekleyeceğiz. Sen kendisiyle barışık bir insansın. Evet. Zaten öyle olmasa böyle olmazdın. Baktığın zaman pek hiç böyle ya şunu biraz daha geliştirmem lazım, şu yönümü, şunu çok beğenmiyorum dediğin bir şey var mı? Oluyor mu?
Var tabii. Olmaz mı ya? Yani böyle birazcık çok çok çok üstünde çalışıp birazcık yenmiş olmamla birlikte böyle bir hadiciliğim vardı benim. Hı-hı. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi. Sonra hayat bana hiç öyle benim hadimde dönmediğini gösterdi bana. Sonra ben hayatın hadisine ayak uydurmaya başladım. Başladın. Sonra fark ettim ki hayat öyle çok daha kolay. Hı hı. Çok telaş etmiyorum. İnsanları telaş etmeyi sevmiyorum. Ama bunlar yeni yeni öğrendiğim şeyler. Biz mesela hadi dememeyi Tarkan'dan öğrendim. Çünkü ilişkimizin ikinci ya da üçüncü yılı, bu arada biz 25 yıllık beraberiz. İkinci ya da üçüncü yılında Çok teşekkür ediyorum. Ben şeyimdir. Hani bir yerde buluşacaksam yarım saat önce giderim. Kimseyi bekletmeyi sevmem. Kimsenin beni bekletmesini sevmem.
Tarkan'ın burcu ne?
Tarkan yengeç üstü akreptir. O su radyosunun burcu. Olduğu Hı-hı. saatte uyanır. Hiç alakamız yok. Ve ben böyle işte ne bileyim uyandım. Yataktan kalktım, hazırlanmaya başladım. Bu arada yatak odasına girip çıktık da Tarkan'a da şey diyor. Beraber gideceğiz bir yere. Hadi diyorum hani hadi. Hadi ben o arada işte hazırlanıyorum. Gidiyorum geliyorum. Hadi Tarkan. Hadi Tarkan'cığım falan filan kalktı yataktan. Gitti bir kağıt kalemi aldı. Konuşmuyordu bu arada. Böyle bir güzel bir yuvarlak çizdi. İçine hadi yazdı. Sonra trafik levhası gibi üstüne çarpı çizdi.
Park edilmez gibi.
Sonra da gitti geri yattı. Okey, o gün bugündür biz randevulara birlikte gitmiyoruz. Neden? Çünkü o randevu saatinde uyanıyor. Ben yarım saat öncesinde i̇şte. Gidiyorum. Hı-hı. Şimdi buraya da nereden geldim? Örnek vermek için söyledim. Hadiciyim işte. Yani hadi dememeyi Tarkan öğretti bana. Evet. Sonra baktım ha evet tamam o öyle. O zaman zorlamayacaksın. Mesela ilişki niye kavga ediyor çiftler? Şimdi bu adam uyuyor. Bu adam bilmem kaç yaşında senin. Yani seninle sevgili olmadan önce bir hayatı var. İnsanların Hı-hı. akladığı birisi o. Herkes sevgili olduktan önceki hayatını reddediyor ilişkilerde.
Öyle bir şey yok yani aslında.
Ben önceki arkadaşlarını görüşmeyeceksin falan diyor kadınlar. Böyle inanamıyorum yani. Hani ya da işte erkekler neyse. Dolayısıyla hadiyi orada kestim. Bir daha Tarkan'a hiç hadi demedim. Sonrasında hayat da bana hadi öyle bir şey değil yavrum dedi. Peki dedim ben de. Sonra Datça, acelen varsa ne işin var Datça'da diye bir laf var. Yani hayat bana acele etmeden hayatın tadını öğretiyor belki de. Bütün mesajlar o yönlü. Şimdi anlatınca daha iyi anlıyorum. Anı yaşıyorum şu anda. Datça'da o yüzden ömür uzuyor. Çünkü böyle saniye saniye her anı hissediyorsunuz. Kimsenin acelesi yok. Her şey olması gerektiği saatte ve sürede oluyor. Mesela şimdi şu anda projeleri hazırlarken de öyle. Kimseye baskı yapmıyorum. Ve kendimize bir deadline koyuyoruz. Tamam bu tarihte biz yayına gireceğiz diye. O tarihe kadar yavaş yavaş. Yani yoksa eski ben olsam... Ay falan hani ne bana bir faydası var ne etrafımdaki insanlara.
Arkamızdan atlı koşmuyor diyorsun.
Bir de ne oluyor yani hani ne yapıyoruz uzaya araç mı gönderiyoruz ne bu kadar önemli olabilir yani.
Ya,
hiçbir şey önemli
evet,
değil yani.
Evet öyle ama ne yazık ki mesela benim yaptığım iş meslek öyle değil. İşte diyorlar ki haftaya çarşamba sunun. Hı. Ne olacak abi ya da işte... Öbür hafta çekim hazır olsun. Peki yani çıkacağız. Yani bir gün gecikse ne olacak? Yani bize çünkü bir gün, iki gün çok fark eden bir şey. Yani işin execution anlamında, yapımı anlamında. Ne oluyorsunuz yani? Beklese ne olacak? Yani dünya sanki iPhone çıkacak onu mu bekliyor? Yani ne oluyor? Aslında öyle ama şunun farkına varıyoruz tabii ki. Reklamcı bir... ürünün şeyiydi, sloganıydı. Yavaş yavaş acele et diye. Ben de yavaş yavaş acele etmeye çalışıyorum. Böyle bir şey var hayatımızda. Ama tatil yerlerinde böyle değil.
Almanların var öyle. Şnel şnel, langzam langzam diye böyle. Hani çabuk çabuk, yavaş yavaş. Hani çabuk çabuk ama yavaş yavaş.
Çabuk çabuk, yavaş yavaş da güzelmiş. Janset, evet. 1,5 saate geliyoruz. Seni çok yorduk bu arada. Şöyle içinden gelen şeyler diyelim. Şu anda içinden geçen şeyler diyelim. Ya da yarın için içinden gelen şeyler diyelim. Hadi onları söyle de böyle güzel bir vedamız olsun.
Olsun. Geçenlerde bir öğrencilerden bir tanesiyle bir röportaj yaptım. Okul ödevi için bana arada öyle gönderiyorlar. Ben de bakıyorum sorulara kafama göre işte cevaplıyorum. Orada bana gençlere vereceğiniz bir tavsiye var mı? Gibi bir cümle vardı. Final cümlesiydi. O ben de akıllı olun diye başladım. Hani böyle bir espri cümlesiyle giriş yaptım. Sonra da dedim ki hani her ne kadar bunu esprili söylemişsem de gerçekten akıllı olun. Çünkü sizin aklınıza ihtiyacımız var. Çünkü yani biz böyle bir hani ne bir şeyin hesabını verebilecek durumdayız. ne yaptığımız şeyin çok farkındayız. Pandemiden mi? Yani hep mi böyleydik? Yeni mi ayıldık? Bir şuursuz bir tarafımız var. Bir umarsız, vurdum duymaz bir tarafımız var. Siz öyle olmayın. Çok istiyorum. Gençler yani hani merhamet olsun içinizde. Sevgi olsun, şefkat olsun. Çünkü başka türlü bir tekrar sevgiye dediğim gibi mutlu olmak zorundayız ya. O mutlu olma zorunluluğunun altını ve içini doldurmamız gerekiyor. Hepimiz mutlu olacağımız sebepleri yaratmak zorundayız. Bu zorunluluklarla, bu bilinçle sağlıklı günlerde, nice nice oyunlarda, konserlerde, efendim söyleşilerde buluşalım da sarışalım, kucaklaşalım istiyorum efendim.
Yeni kuşakta böyle baktığında ya... Güzel, bu da olacak dediğin bir oyuncu var mı? Vardır mutlaka ya, isimler de. Sana işte daha çok...
Benden bir sonraki jenerasyonun bir ekip var. Onları çok seviyorum. Ürettikleri işleri çok seviyorum. Bir aradaki hallerini çok seviyorum. Melikşah, Berrak Tüzün Ataç, Caner Özyurtlu, Şebnem Bozoklu, Gonca Vuslateri, Demet Evgar... Serenay, Ezgi Mola, bunlar zevkle ve büyük bir keyifle ve ara ara gülerek, Özge Özpirinççi, bunlar benim çok severek takip ettiğim bir ekip. Hatta kıskanıyorum, aralarına da girmek istiyorum. Tam bizim o dönemlerimiz gibi takılıyorlar. O yüzden böyle ah şurada ben de olsaydım dediğim anlar oluyor ama... Bir sonraki kuşağa geçtiğimi yeni yeni fark ediyorum. Büyümek biraz o açıdan enteresan bir algı sürecindeyim şu anda. Çünkü kendi içinde bulunduğum yaş ortamın en küçük yaşı oluyordu. Şimdi değil öyle. Abla olmayı öğreniyorum.
Benjamin Button gibi. Benjamin Button gibi düşünürsek kendini hangi yaşta hissediyorsan olsun. Bence zaten katılanlardan gelen şeyler, yazılar, tepkiler de öyle. Seni hala çok ilham verici buluyorlar. Özlemle işte dizilerini bekliyorlar yeniden. Demek ki
bekliyorum.
Biraz...
Bekliyorum. YouTube kanalına bekliyorum o zaman.
Evet evet. Prediction'a mutlaka abone olun. Bu arada kaydeder tabii misiniz diyorlar programı. Program zaten IGTV'de kayıtlı olacak. Aynı zamanda yarından itibaren Spotify'da da dinleyebileceksiniz. Yine Radio Run On Air'in uygulamasında, aplikasyonunda podcast'e girdiğinizde podcast'lerde olacak ve hafta içinde tekrarlanacak program. Saatlerimiz şu anda tam 15.59'u gösteriyor. 1,5 saati doldurduk.
Aşağısı kesmez.
Aşağısı.
Anne röportaj.
Ay, kesmiyor valla. Ben zaten artık böyle daha çok müzikle falan başladım bu işe. Ama şimdi daha böyle podcast'e doğru evriliyor program. Ve böylece daha da güzel oluyor. Sadece çıkan konuğun parçaları, şarkıları varsa onları dinliyoruz beraber. Yoksa müziği herkes her yerde dinliyor. Devir podcast devri daha samimi, daha güzel oluyor. İyi ki geldin programımıza.
Geldim. İyi ki geldim. Çok teşekkür ediyorum. Süheyl'cim de iyi ki davet etti beni. Çok keyif aldım.
Süheyl'i de evet.
Güzel vakit geçirdim.
Süheyl Atay'a da buradan çok teşekkür öpüyorum. Ediyoruz. Tarkan'a çok selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Klip ve şarkı çıktıktan sonra da bir gün programımıza konuk etmek isteriz. Eğer arzu edersen.
İleteceğim.
O zaman.
Aynen.
O zaman veda ediyoruz hepinize.
Şarkı seçebiliyor muyum?
Tabii. Tabii.
O zaman Pentagram'ın son yeni şarkısı gelsin bu düzen yıkılsın diye.
Bu düzen yıkılsın'ı. O zaman bir dakika ben araya bir parça alacağım, onu yükleyeceğim. Çünkü son şey yüklemedik. Güncel bir şey sadece konusundan dolayı. Bu sabah yağmur var İstanbul'da.
Ne güzel şarkı.
Çok.
Bu sabah yağmur var İstanbul'da.
gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez diye.
This is Radio Run On Air. More music is on the way. More music is on the way.
Oğuzhan Akay'la Runner'dasınız. Bu sabah yağmur var İstanbul'da dedik. Gerçekten de yağmurla açtık gözümüzü. Yağmur devam ediyordu ben stüdyoya gelirken. Sağanağa çevrilmişti. Çok da sevindim esasında bir yakınımı görmüş gibi. Çünkü susuz günler bekliyor diye böyle bir korku havası bastı hepimize. Korku bastı. Umarız bu yağmur bereketi getirir bize. Şimdi Pentagram'ın son teklisi bu düzen.
Dur. Onun öncesinde bir şey söyleyeceğim. Friction'ı benim kanalım zannedenler var. Friction YouTube kanalımdaki programın adı.
Tabii
YouTube
tabii.
YouTube kanalı. Afet yani, Paçal benim adımla bulacaksınız.
Yani aramaya Friction da yazsalar seni bulabilirler.
Evet.
Değil mi?
Bazen ha doğru evet artık bulabilirler. Evet.
Aramada Prediction yazın ya da Janset Paçal yazın.
Herkese sağlık olur güzel. Ondan sonra şey şarkıdan sonra bitecek mi program?
Ondan sonra beraber miydi? Veda edeceğiz.
Tamam.
Runner'ı çalacağız ve bitiriyoruz. Tamam.
Tamam.
O zaman tamam. Hadi sen anons et parçayı.
Oh, o zaman son şarkısı, son yeni şarkısı gelsin Pentagram'ın. Bu düzen yıkılsın.
This is Radio Run On Air.
Oğuzhan Akay'la Runner'da bu haftaki Runner'ımız Janset'ti. Janset programa katıldın, renk verdin, güzel sohbetini herkes çok özlemişti. Seni çok özleyenlerle buluşturduk. Bundan dolayı çok sevinçliyim. Alkışlıyoruz seni. Bu alkışlar gerçek hayatında da hiçbir zaman dinmesin. Hep sevenlerinle birlikte ol daima.
Ben amin.
Evet, sevgili dinleyiciler, haftaya pazartesi 14.30'da Sunay Akın'la birlikte olacağız. Sunay Akın konuğumuz olacak. Haftaya.
Friction.
Haftaya 14.30'da. Sakın kaçırmayın. Oğuzhan Akay'la Runner devam edecek. Hoşça kalın.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Mutlu olmak zorundayız.
Mutlu olmak zorundayız. Saatler 16.12. Runner. Maddox.
I'm a runner.
Pazartesi sendromu falan kalmadı değil mi?
Oturanlar kalksın, dans etsin.
Hiding from the truth.
Artık partileri de böyle yapacağız değil mi?
Tabii.
Herkes evinden dans edecek.
Evinden.
Ortada bir müziği yapacağız. Öyle.
Güzel, eğlendik.
Güzel, bence de. Şimdi bizim radyodaki yayınımız bitti değil mi?
Evet. Şu anda canlı yayın devam ediyor.
Ediyor mu?
Evet.
Aa, tamam.
Bu da var içinde.
Oo.
Instagram'ı şey yapanlar, izleyenler görüyorlar.
Who is this?
This is
Radio Run on Air.
More music is on the way.
More music is on the way.